Ayrım 51.
Sayfa 479. Ben esasında yorgancılık yaparım efendim. Kışları da çocuk köye dönerdi. Alay ediyorlarmış, istemedi. Yorgancılığı da öğretemedim. Dediler ki bu çok yetenekli, bunu okuluna ver, oyuncu olsun. Götürdüm, diploma olmayınca olmaz dediler. Ben şimdi bunu ne yapayım? Kış geliyor, köye mi yollayayım? Bende de bir şey yok ki. Nefes darlığı da var. E köye gidip rençberlik de yapamaz. Refik hemen bir çözüm yolu bulması gerektiğini düşündü. Bir iş bulmalı bu delikanlıya, değil mi? İş olsa, iş nerede? Siz zenginsiniz, imkanınız vardır. Çocuğa döndü, hadi al çantayı. Refik bir an çocuğa depolarda iş bulmayı düşündü ama aklına hemen Osman geldi. Vallahi ustacım diye mırıldandı. Evet, evet, biz Turgut Beylere gidiyoruz efendim dedi Hokkabaz. Refik iş konusunda görüşmek istersek dedi ve yazıhane ve şirketle ilgili düşüncelerle birlikte dilinin de değiştiğini anlayarak utandı. Ben bir soruşturayım dedi. Hokkabaz ve oğlunun arkasından bahçeye kadar yürüdü. Tabii onları teker teker kurtarmaya kalkışmak olanaksız diye düşündü ama avunmadı. Dışarıdaki merdivenlerden tırmanıp çitlembikle sarılı parmaklıklar boyunca yürüdü. Onları topyekün kurtarmak için ne yapıyorum peki? Ziraat Bakanlığı'nın yayımladığı kitabını düşündü. Kitabı bir profesörün alaycı bir dille yazdığı ve daha çok kendi ansiklopedik bilgisini yansıtan Ütopyalar ve Hakikatlerimiz adlı makaleden başka hiçbir yankı yapmamıştı. Zaten oradaki düşünceler yanlıştı diye söylendi. Bize asıl gereken kültüre ilişkin önlemler. Bunların ne olduğunu araştırıyorum. Daha önemlisi bizi bunlara yöneltecek hayat tarzını bulmaya çalışıyorum. Ama gene avunmamıştı. Kendini yatıştırmak için yarın Ömer ve Muhittin'le ne güzel konuşacağız diye düşündü. Biraz gülünç bulunmaktan çekindiği, biraz da artık onların düşüncelerinin başka noktalarda odaklaştığını bildiği için onlarla istediği gibi konuşamayacağını seziyordu. Ama gene de bunu düşününce rahatladı. Balkonda Sait Nedim Bey ile Nermin'in arasında oturan Osman'ın yanındaki boş sandalyeye oturdu. Hokkabaz gitti. Oğlu çok yetenekli ama iş bulamıyormuş. Biz acaba ona bir yer bulabilir miydik diye düşünüyorum. Senden iş mi istedi diye sordu Osman. Ona parasını verdim. Demek iş istiyor. Ama bizde hamallıktan ve katiplikten başka bir iş olmadığını da biliyorsun. İş mi istiyormuş diye sordu Sait Nedim Bey. Oğlunu bilmem ama babası iyi bir hokkabaza çok benzemiyor. Fakat kendine has bir yüzü var. Babamın bir arabacısı vardı tıpkı o. Biz ona Bayram Baba derdik. Babacan bir adamdı, arabada bir oturuşu vardı. Osman Refik'e döndü. Ona bir söz filan vermedin değil mi dedi endişeyle. Fuat Bey de uzanarak bu şeye benziyor dedi. Hangi padişahın zamanında hani sünnet düğününden sonra diyor ki benden ne istersiniz yeniçerilik diyorlar. Yeniçerilik bozuluyor ha ha ha. Bu sırada yatakta yatan Cemil homurdandı, şikayetçi sesler çıkardı. Leyla Hanım'la konuşan annesi oğlunun hediyelerle kaplı yatağının başucuna oturarak bir şey sordu. Fuat Bey'le konuşan Osman da onları gördü ve oturduğu yerden seslendi. Ağrıyor mu? Bir sessizlik oldu. Refik köşede oturan Lale ve öteki kızların ne düşündüğünü merak etti. Sonra şu sünnet denen şey çok aptalca, vahşi, ilkel bir tören zaten diye düşünerek ayağa kalktı. Nigan Hanım, dur gene nereye biraz otursana zaten yüzünü göremiyoruz dedi. Refik evet ilkel, vahşi, tam bize göre çirkin bir tören bu diye mırıldanarak içeri girdi. Gereksiz olduğuna karar verdikleri bir et parçasını kesiyorlar. Buna ne lüzum var? Bu konuda temizliğe ve sağlığa ilişkin okuduğu, duyduğu bazı düşünceleri hatırladı. Peki hadi gerekli diyelim. Ama bunun törenine ne gerek var? Herkese bunu duyuruyoruz, herkes böyle bir şey olduğunu biliyor ve hediyeler getiriyor. Bu çirkin olaydan utanan çocuk da hediyeler geldiği için seviniyor. Kendi sünnetini hatırladı. Herkesten gizlemek istediği, utandığı, bu olayın başkaları tarafından neşeyle, sevinçle karşılandığını, bir marifet yapmışmış gibi kendisini sevgiye ve hediyeye boğduklarını görünce, o da utancı unutmuş, bazılarının sözlerine de inanarak bu işten gururlanması gerektiğini çıkarıp övünmüştü. Odasına doğru yürürken, Zaten o zamandan bir kişiliğim olmadığı belliymiş diye düşündü. Şimdi Perihan da üstü kapalı olarak aynı şeyi söylüyor. Onların yanında, ikisinin yanında olunca ben herhalde onların etkileri altına giriyorum. Perihan'ı odalarda arayıp bulamayınca kendini yatağa sırtüstü attı. Niye buraya geldim ki sanki diye düşündü. Keşke evde otursaydık. Çocuğun hediyesini başka zaman da verebilirdim. Başkaları gibi kendisinin de çocuğa hediye aldığını, böylece kendi sünnetinde kendisini öven o dar kafalı çirkin insanlar gibi davrandığını düşündü. Peki ne yapsaydım? Hiç hediye almasaydım bana kızarlar, çocuğu sevmediğimi düşünürlerdi. Hepsinden kötüsü Cemil de öyle düşünürdü. Hiç olmazsa ona bir kitap aldım. Üstelik Russo, Robinson'un bir çocuğa verilecek en iyi kitap olduğunu söyler. Ama tabii bir kitap ucuz bir şey olduğu ve onu ne kadar sevdiğimi göstermek için biraz daha masraf etmem gerektiğini düşünerek bir de kol saati aldım. Sabah başkalarının da aldığı kol saatlerinin hepsini bileklerine takan çocuğun şaşkınlığını ve neşesini gözlerinin önünde canlandırdı. Kendisi için böyle bir tören yapılamayan Lale kenarda kalmış, ona kardeşini kutlamasını söylemişlerdi. İğrenç, hepsi iğrenç. Sünnet törenlerini yasaklamalı diye söylendi. Bunu hangi hükümet yapabilir? İnkılapçı bir hükümet gerekli ama inkılaplar da bitti. Peki ne yapılabilir? Evet, onlarla ilişkiyi en azına indirmeli. Perihan'la kararlaştırdığımız gibi Nişantaş'taki evden ayrılmalı. Onlara Daniel Defoe'yu, bütün Russo'yu okutmalı. Cemile Robinson'un Fransızcasını almıştı. Çocuğun Fransızca okumaya üşeneceğini düşünerek umutsuzluğa kapıldı. Kitabın Issız Adada 28 Yıl adlı bir kötü ve kısaltılmış çevirisi vardı, beğenmemişti. Peki halk Robinson'u nasıl okuyacak diye düşündü ve aklına gelen bir başka şeyle heyecanlanarak yataktan kalktı, Perihan'ı aramaya başladı. Aşağı katta onu buzdolabının başında gördü. Perihan bakışlarıyla ne var dedi, su içiyordu. Gel gel sana anlatacaklarım var. Bardağı bırakan Perihan'ı kolundan tuttu. Biraz yürüyelim mi? Perihan gözüyle yukarıyı, balkonu işaret etti. Peki gel o zaman şurada konuşalım dedi Refik. Merakla bakan Ahçı Yılmaz'a gülümsedi. Perihan'la tepeye doğru yükselen arka bahçede, dökülüp kurumuş çam yapraklarının üzerinde kaymamaya çalışarak biraz yürüdüler. Hadi söyleyeceksen söyle dedi Perihan. Bu halimiz gülünç. Bana kızıyor musun? Lütfen kızma ve sev beni dedi Refik aceleyle. Ben sonbaharda yazıhaneye de gitmeyeceğim. Ne yapacaksın? Robinson Crusoe gibi herkesin okuması gereken kitapları yayımlayan bir yayın evi kuracağım. Sonra şunu düşündüm. Sünnet yasaklanmalı. Hayır, bu önemli değil. Yayın evi kurmak gerek, kuracağım. Bunu iyi düşündün mü? Yapılması gereken şey bu mu? Bununla bize yetecek kadar para kazanabilir misin? Para ve aile bence bu işin yanında ikinci derecede kalır dedi Refik. Perihan'ın yüzüne bakmak istemediği için az ötedeki arı kovanına bakıyordu. Yakında bir yerde bir cırcır böceği ötüyordu. Ağlamak istemiyorum. Burada durursak ağlayacağım. Hadi oraya gidelim dedi Perihan. Orada ne var? Adi bayağı bir eğlence. Bir sünnet töreni. Bu ne kadar çirkin ve iğrenç bir şey düşünemiyor musun? Hem de küçük kızlardan hiçbir şey saklamadan o zavallı çocuğu giydiriyorlar, başına o gülünç takkeyi koyuyorlar. Onun çevresinde toplanıp o bayağı gevezeliklerini ya da hokkabazla alay etmeleri. Dur düşeceksin, odamıza gidelim. O hokkabaz onlardan bin kere saygıdeğer. O güler denen kadın, onun yanına gidip oturacağım mı sanıyorsun? Hiçbir şey sanmıyorum, düşünmüyorum. Peki istersen ben de öyle yapayım. Ama bu ne kadar böyle sürer sanıyorsun? Bana darılmadın ya. Perihan dönüp güldü, kızmadım. Refik neşelenerek, şu gülerden söz edince ben de şaşırdım dedi. İnşallah aynı tartışmanın başlayacağını sanmıyorsun. Ha evet, hiçbir şey sanmıyorsun. Ömer de sinirlenir o kadına. Dönsene yüzünü, gülüyor musun? Perihan'ın surat asmadığını görünce rahatladı. Ömer ya da galiba Muhittin, o kadın o aile için ne demişti biliyor musun? Yarın gideceksin değil mi? Evet, şimdi nereye gidiyoruz? Balkona doğru yürüyen Perihan'ın arkasından yürüdü. Peki, onlarla oturalım. Oturmazsak ayıp olur, evet. Ama söylediklerimde de ciddi olduğumu tekrarlayayım. Balkona girerlerken Nigan Hanım'ın elini öpen avukat Cenap Bey'i görerek öfkelendi. İşte bir soytarı daha, dedi. Perihan, canım bu hiç olmazsa zararsız, sakin bir insan, diyerek güldü. 56. Sorgu. Nişantaşı, diye mırıldandı Ömer. Taksiden inmişti. Bu da Nişantaşı'nın kendisi. Ne yazıyor üstünde hiç düşünmedim. Refiklerin evine baktı, karşıya geçti. Pencereler, perdeler, pancurlar kapalı. Refik yok mu? Yok canım, evdedir. Peki bu evi görünce içimde uyanan duygu nedir? Ne düşünüyorum? Şimdi karşıdan karşıya geçtiğimi düşünüyorum. Pazar sabahının güzel olduğunu düşünüyorum. Saat kaç? 11'i 5 geçiyor. Duvar boyunca yürüdü, bahçe kapısının önünde durdu. Şimdi çıngırak çalacak, kulağa burada olan arkadaşlık ve sohbet düşkünü Refik fırlayacak. Kapıyı açtı, çıngırak şıngırdadı ama Refik gözükmedi. Ömer yeniden, evet ne düşünüyorum, diye mırıldandı. Bana sorular soracak, ona ne diyeceğim? Üzüntülü bir tavırla, Nazlı'yla o iş olmadı be kardeşim derim. Şaşırır sorar. Evin kapısının önündeki iki basamağa çıkarken buraya hiçbir zaman bu vakitte bu ışıkta gelmediğini aklından geçirdi. Hep öğleden sonraları geceleri gelir, poker ve kapı açıldı. Refik, nasılsın, nasılsın diyerek Ömer'e sarıldı. İyiyim, kimse yok mu? Yok, Muhittin'e haber verdim ama daha gelmedi. Ömer içeri girerken kalın çerçeveli büyük boy aynasında kendini gördü. Bu eve her girişinde kendini olduğundan daha yakışıklı bulurdu ama şimdi öyle gelmiyordu. Belki de ev boş olduğu, bana hayran olacak kimse olmadığı için diye düşündü. Gelsene, ha aynaya mı bakıyorsun? Bir çiftlik sahibi, bir toprak ağası nasıl gözükür diye bakıyorum. Ha, toprak ağasına mı benzetiyorsun şimdi kendini? En sonuncusu da bu ha. Peki fatihlik ne oldu? Benzetmiyorum. Toprak ağası oldum bile. 3 gün önce çiftliğin bütün mirasçılarını yan yana getirdim, notere gittik, bitti. Sahi mi, diye bağırdı Refik. Tebrik ederim. Burada ne dikiliyoruz, içeri girelim. Ama sen toprak ağası olamazsın. Bu mülkiyete ilişkin olduğu kadar kültüre ilişkin bir kavramdır. Evet, ben kültürel belirlenmenin hepsinden önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlar en son düşüncelerim tabii. Gülünç ve gereksiz bulmazsan dinlersin. Yok canım, niye, diye Ömer mırıldanarak Refik'in arkasından oturma odasına girdi. Bütün koltukların üzerine beyaz örtüler gerildiği, yerlerdeki halıların kaldırıldığını görünce şaşırdı. Siz Perihan'la yazı burada geçirmiyor musunuz? Geçiriyoruz. Ha evet, annem gene eşya tozlanır diye düşündü. Otursana, çay yaptım. İçki yok mu? Bu saatte. Sen orada içiyor musun? Hadi anlat, orada aylarca ne yaptın? Hiç, anlatırım. Oo, babanın resmini asmışsınız. Tabii, sen o zamandan beri buraya gelmedin değil mi? Her yere asıldı babamın resimleri. Öteki odalarda da var. Karanlık mı? Pancurları açayım mı? Yok yok, böyle daha iyi. İnsanda gün sonu izlenimi uyandırıyor. Daha rahat konuşuruz. Refik gizlemediği bir heyecanla konuşuruz diye tekrarladı ve çay getirmek için odadan çıktı. Ömer ayağa kalkıp odanın içinde aşağı yukarı yürüdü. Evet, konuşacağız diye düşündü. Benim ne yaptığımı, düşüncelerimi öğrenecek, bunu kendininkilerle karşılaştıracak, hoş bir şey bulursa sevinecek, her zamanki gibi. Ben de her zaman yaptığım gibi böyle şeyleri küçümsüyormuşum gibi bir tavır takınıyorum. İçki içseydik bari. Elinde tepsi ve semaverle gelen Refik'i görünce yiyecek bir şeyler var mı, dedi. Refik her zamanki iyi niyetiyle yeniden aşağı inince, sanki bir şeyleri geciktirmeye çalışıyorum diye düşündü. Lisedeyken de öyle yapardım. Bana soru sormalarından hoşlanmıyorum. Yok, bu doğru değil. Birden odanın ortasında durdu. Aklımın şu susmayan gevezeliklerini bir susturabilsem diye düşündü. Neyim şimdi peki ben? Oh oh, daha içmeden böyle oldum. Bir zamanlar Cevdet Bey'in oturduğu koltuğa oturarak sinirli sinirli beklemeye başladı. Refik çayla birlikte bisküvi ve peynir getirdi. Ömer'in bisküviyi bir şey yapmış olmak için yediğini galiba fark etti. Muhittin birazdan gelir herhalde, dedi. Ne yapıyor o? Biliyorsun bir dergi çıkarıyor. İmtiyazını da aldı. Biliyorum, biliyorum. Turancı, saçma sapan bir dergi. Son sayısını aldım. İğrenç bir şey, dedi Ömer. Başka ne yapıyor? Sen onu söyle. Başka bilmiyorum, dedi Refik. Ömer'i eğlendirmek zorundaymış gibi bir tavır takındı. Kendimi anlatayım istiyorsan. Yazıhaneye gidiyorum. Bu sefer gerçekten bir yararı olacak bir program yapıyorum. Perihan'la aramız iyi. Böyle bir şey söylememe şaştın mı? Çünkü bazen kötü olabilir de diye düşünüyorum. Biliyorsun ben yalnız yaşayabilecek bir insan değilim. Çocuk büyüyor. Çocuk neşe veriyor belki ama zor. Başka bir çocuğum olursa kötü olur. Kitap okuyorum. Sonra başka ne yapıyorum? Nefes alıyorsun, yemek yiyorsun herhalde, dedi Ömer. Sana yazmış mıydım? Ankara'da Samim'i gördüm. Hatta Nazlı ile bir kere ona yemeğe gittik. Evlenmiş. Ya, işte bir evi var. Evinde eşyaları var. Yeni iyi eşyalar almak istiyorlar. Yeni iyi insanlarla tanışmak istiyorlar. Refik, ben ne yazık ki böyle şakaları ve güzel sözleri hiç bulamam, diyen bir gülümseyişle Ömer'e bakıyor. Bisküvisini çayının içine sokup yumuşatıyordu. O da yaşıyor işte, nefes alıyor. Ha, bir şey söyledi bizim hakkımızda, yani üçümüz hakkında. O bizden korkarmış. Çıngırak mı çaldı? Muhittin'dir. Demek korkarmış ha. Ne demek oluyor bu? Diyerek Refik pencereye uzandı. Muhittin, Muhittin'miş, dedi ve kapıyı açmak için odadan çıktı. Ömer kalkıp pencerenin yanına gitti. Pancurların arasından Muhittin'i gördü. Birden içinde bir sevgi uyanır gibi oldu ama Muhittin'in nesneleri didikleyen o öfkeli bakışını görünce rahatsız oldu. Evet, gene hayatlarımızı tokuşturacağız. Kim daha iyi yapıyor ona bakacağız, diye düşündü. Herkes haklı olduğunu söyleyecek. Keşke Refik'e şu Nazlı işini Muhittin gelmeden önce anlatsaydım. Bari içki içsek. Şu sıcak yaz gününde bunu tuhaf karşılayacaklar tabii. Ne için yaşıyorlar? Muhittin'in sesini duyup ayağa kalktı. Sesin kendisinde bir şey uyandırdığını anlayınca birden boş yere İstanbul'a geldiğini düşündü. İşte beklediğim gibi. Nasılsın, diye mırıldanarak Muhittin Ömer'e sokuldu. Elini uzattı. Hadi bir el sıkışalım bakalım, dedi. Ömer'in elini bir an tutup bıraktı. Ne düşünüyorsun? Nasıl buldun beni? Sağlıklı görünüyorsun. Öyle mi? Muhittin eşyalara bakıyordu. Birden Refik'e döndü. Eşyalar niye kefenlere sarılmış? Galiba şakasını beğenmedi, somurttu, oturdu. Çay içer misin, dedi Refik. İçerim. Hep aynı şeyler. Gün ışığı gözünü mü alıyor, dedi Ömer. Hayır, rencide olmuyor Dide-i Şeytan Ziya'dan. Hadi anlat bakalım biraz. Ne anlatayım, yaşıyorum işte, dedi Ömer. Rahatsız olmuş gibi gözükmekten korktuğu için Alp'te güzel bir köşkün içinde rahat rahat yaşıyorum. Peki tasarılar, rüyalar, hırslar, istekler, dedi Muhittin. Ömer anlayamadığı bir yabancı dille konuşan birine bakıyormuş gibi Muhittin'e baktı. Sonra Refik'e döndü, gülümsedi. Gülümseyişinin istediği gibi, bu arkadaş herhalde hoş şeylerden söz ediyor ama anlayamadım diyen birinin gülümseyişine benzediğine inanarak rahatladı. Hani tasarılar, hırslar, diye tekrarladı Muhittin. Ne oldu onlar? Duruyor, dedi Ömer. Artık rahatsızlığını gizleyemeyeceğini anladı. Duruyor, duruyor işte. Evet, ben de bir şeyler yapıyorum. O dağ başındaki köye elektrik verdim mesela, yani o köşke. Sahi mi, diye atıldı Refik. Oraya ışığı getirdin demek. Ömer bu saflığın kendisini Muhittin'e daha da gülünç göstereceğini düşünerek, ama felsefi ışık değil, bir lambanın ışığı, dedi. Refik heyecanından utanır gibi oldu. İkisi birbirini tamamlar, dedi. Ama ben felsefi olanın daha önemli olduğunu. İçki yok mu ya o içki? Yanlış yere geldim galiba, dedi Muhittin. Siz ikiniz de iyice cıvıtmışsınız yahu. Gidip içki alayım mı, dedi Refik. Çay ne olacak? Al, ne duruyorsun, dedi Ömer. Refik'in Muhittin'e baktığını görünce o içmez herhalde, dedi. Sen içer misin? İçmezsin değil mi? Sen Altay Dağı'ndaki Kızıl Elma Manastırı'na kapandın. Ama papazlar biliyorsun içerler. Şakandan hiç hoşlanmadım, dedi Muhittin. Soğukkanlı ve kararlı gözükmeye çalışıyordu galiba. İster hoşlan ister hoşlanma, dedi Ömer. Refik'e döndü. Ne alacaksın? Rakı al, yerli olsun. Arkadaş öyle ister. Kımız al istersen. Bu sonuncu şakadan kendisi de hoşlanmadı ama canını yakmak istediği için dönüp gülümseyerek Muhittin'e baktı. "Kendini çok seviyorsun herhalde," dedi Muhittin. "Hayır, kimseyi sevmiyorum ben," dedi Ömer. "Senin gibiyim." Refik'i gösterdi. "O seviyordur herhalde birilerini. Onun için de zaten böyle ya, yaşıyor yani." Refik istediği, aradığı sohbeti bulduğu için sevinçli gözüküyordu. Galiba Ömer'e bir cevap vermek istedi ama bir şey bulamadı. "Meze de alayım değil mi?" dedi. "Muhittin, sen istersen çay da alırsın oradan." "Meze de al," dedi Ömer. "Sen olmasaydın biz yan yana gelemezdik." "Bizim dostluğumuz bir başkadır canım," diyerek Refik çıktı. Muhittin soğuk bir tavırla, "Bak, demin yaptığın o şakalardan hoşlanmadığımı bir daha söyleyeyim," dedi. "Lütfen beni buraya geldiğime pişman etme, olur mu? Zaten gelmeyecektim, son anda geldim." "Ya, demek gelmeyecektin," dedi Ömer. "Ne yapacaktım bakalım?" "Derginden aldım bir tane, okudum." "Ya açmasana bu konuyu," dedi Muhittin. Kalktı, odanın içinde yürümeye başladı. "Gelmezdim tabii, Refik çağırmasaydı." "Refik'i de çok görmüyormuşsun. Niye görüşmüyorsunuz?" "Herhalde konuşacak şeyimiz yok. Sonra ben vakit bulamıyorum. Üstelik tuhaflaştı Refik."
"Nasıl?"
"Bilmiyorum vallahi ama onun o ahmaklık derecesine varan iyi niyetine bir de hayatta ne yapmalı türünden buhranları eklersen ne demek istediğimi anlarsın. Eskiden daha çok aramızdan biri gibiydi ama şimdi bir yabancıya benziyor."
"Frankleşiyorsun," dedim ona.
Birden dönüverdi. "Sana benziyor bu bakımdan." Ömer rahatlayarak, "Hiç değişmemişsin Muhittin'cim," dedi. "İşte senin yüzeysel gözlemlerinden biri daha. Ben çok değiştim. Ben bir davanın adamıyım." Ömer sinirli sinirli, "Öyle sanıyorsun," dedi. "Hem sen böyle iri laflar söylemekten hoşlanmazdın. Sahi inanıyor musun inandığına?"
"Bırak bu küçük incelikleri," dedi Muhittin.
"İnanıp inanmadığımın ne önemi var? O yolda bir şeyler yapıyorum. O davaya bir yararım var. Bunu içtenlikle yapıyormuşum, yok yapmıyormuşum ne önemi olabilir ki? Bir şeyler yapıyorum ve bir işe yarıyor."
"Bunu bir itiraf sayabilir miyiz?" dedi Ömer.
"Sana bu küçük incelikleri bırak demiştim. Hala zekandan önemli bir şey yok değil mi senin için?" Ellerini cebine sokmuş, Ömer'e değil eşyalara bakıyordu. Ömer bozulduğunu anladı. "Bana benzeyen ne varsa hoşlanmıyorum," diye düşündü. "Ne işim var burada? Orada sakin, zengin, dengeli bir hayatım vardı. Yok, ya da bilmiyorum. Nerede yaşamalı?" Muhittin ellerini cebinden çıkarmadan yürüyordu. Salona bitişik öteki odaya girdi ve oradan seslendi. "Ne düşünüyorsun sen bu ev için? Kaç yıl geldik gittik buraya ama bir kere olsun böyle boş bulmadık. Şimdi sanki..." Ömer de eşyalara bakıyordu. Birden öteki odadan bir piyano sesi geldi. Muhittin gelişi güzel tuşlara basıyordu. Bir süre piyanoyu tıngırdattıktan sonra kapağını gürültüyle kapattı.
"Ne oldu senin o kızla aran?"
"Aramız yok artık," dedi Ömer. "O piyano çalar mıydı? Demek çalmazdı. Ben hep senin piyano çalan birini alacağını düşünmüşümdür. Refik'in kız kardeşi aslında sana göreydi." Güldü.